Ayrım 17. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 189. 13 Eylül 1879. Çölemerik'ten, Hakkari'den gelen Nesturileri dün kabul ettim. O bölgedeki Kürtlerin asker geçitleri tutmuş olduğu için asi ve şeyhe katılamadıklarını, fakat çok kışkırtılmış olduklarını ve halka çok zarar verdiklerini, köyleri yağmaladıklarını söylediler. Şeyhin adamları büyük kayıplar vererek yenilgiye uğratılmış olduğu halde yeni takviye aldıklarını da söylediler. Kürtler Avrupa konsoloslarının Van'a gelişinden pek tedirgin olmuşlar. Bu gelişmeye karışık duygularla bakıyor, hem öfkeleniyor hem korkuyorlarmış. Çünkü bunun arkasından ne çıkacağını kestiremiyorlarmış. Süryanilerin dediklerine göre konsolosların gelişinden bir sonuç çıkmazsa Kürtler büsbütün yüreklenecek ve yaptıkları kötülüklerini daha da artıracaklarmış. Van müftüsünün görevle Şeyh Ubeydullah'a gönderildiğini, onunla anlaşma sağlamaya çalışacağını duydum. Resmi makamların niyetinin namlı Kürt reislerinden bazılarını yakalayıp sürgün etmek olduğunu da duydum. Fakat bu konuda herhangi bir resmi bilgi almadım. Belli olaylar karşısında zamanında biraz sertlik göstermek, asayişin sağlanması ve ileride huzur ve güvenliğin korunması bakımından yararlı olacağı kanısındayım. Çünkü Kürtlerin saldırı ve yağmalarının zamanında cezalandırılmadan kalmış olması onları bugünkü kanunsuzluk çukuruna sürüklemiştir inancındayım. Kürtler, hükümetin dizginleri sımsıkı elinde tuttuğunu görürlerse itaat edip doğru yola gireceklerdir. Türkiye-İran sınırının tartışmalı bölgesindeki göçebe aşiretler bakımından belki biraz zorluk olabilir ve bugünkü isyanı bastırmak için daha çok sertlik göstermek gerekebilir. İsyanın sona ermesi. 14 Eylül 1879. Şeyh Ubeydullah yenilgiye uğratıldı. Anlaşma sağlamak için müftü kendisine gönderildi. Yenildiğini anlayan Şeyh Ubeydullah, Van valisine bir telgraf göndererek hem kendisini savunmaya çalışmış hem de devlete sadık olduğunu bildirmiştir. Telgraf şudur. Şeyh Ubeydullah'tan Van valisine tel, çeviri. 22 Ramazan 1879. Mektubunuzu aldım. Çok müteşekkürüm. Oğlum Abdülkadir'i aşiretlere gönderdim. İmparatorluk kuvvetlerinin Amadiya'da, Musul vilayetinde köyleri yakıp yıktıklarını, birçok köylüyü öldürdüklerini ve kadınlara tecavüz ettiklerini söyledi. Oğluma oraya varınca karşı tarafları barıştırması için talimat verdim. Ama imparatorluk askerleri onu dinlemediler. Aşiretler ise çarpışmaları bırakıp çekildiler. Kürtler tarafından tutuklanan askerlerden bazılarını oğlum serbest bıraktırdı. Hükümet o askerleri sorgularsa oğlum Abdülkadir'in davranışı doğru olarak anlaşılır. Kötü niyetli kimseler durumu hükümeti şahaneye başka türlü anlatmışlar. Bu uydurmaları dinlememenizi rica ederim. Tam tersine gerçek durumu Baba Ali'ye anlattıktan sonra o kötü niyetli kişileri tutuklatıp hapse atacaksınız. Her zamankinden daha fazla sadık olduğumu hükümete arz ederim. Benim bu beyanımın zat-ı aliniz tarafından ciddi olarak dikkate alınacağına inanıyorum. Huzur ve sükunun sağlanması için kendimi feda etmeye ve hükümetin emrini yerine getirmeye hazırım. Teslim olduğumu ve tam olarak boyun eğdiğimi ispat etmek için bugün oğlum Seyyid Muhammed Seyyid'i, Sadık'ı size gönderiyorum. Entrikacıların hakkımdaki asılsız iftiralarına kulak verilmeyeceğini de umuyorum. Sizin gönderdiğiniz elçi Abu Bekir Efendi de size söylediklerimin hepsini doğrulayacaktır. Sizin emirleriniz uyarınca karşı tarafları barıştırmak için gönderilmiş olan oğlum Abdülkadir'i geri çağırmak üzere bir haberci gönderdim. Bundan böyle benzer olayların tekrar çıkmayacağını ve huzurunuzun kaçırılmayacağını umuyorum. İmza Ubeydullah. Clayton haber geçmeyi sürdürüyor. Aslı Türkçe olan bu telgraf İngilizce çevirisinden buraya aktarılmıştır. 15 Eylül 1879. Vali, Van valisi, Hakkari mutasarrıfının Kürtleri yatıştırmaya çalıştığını telledi. Şeyh Ubeydullah hükümete teslim olmaya zorlamak için oğlu Abdülkadir'i yanına çağırmıştır. Birkaç günden beri orada sükunet vardır. Vali Van müftüsü aracılığıyla sadrazamın bir telgrafını Şeyh Ubeydullah'a iletmiştir. 18 Eylül 1879. İsyan hemen hemen bastırılmış görünüyor. Şeyh Ubeydullah boyun eğdiğini açıklıyor. Yine de Musul taraflarında karışıklıklar devam ediyor. Yine 18 Eylül 1879. Vali şu telgrafı çekmiştir. Hakkari mutasarrıfından aldığım telgrafta Gevvar'da asilerin 12 köyü yağma ettikleri bildiriyor. Mutasarrıf onların üzerine bir tabur asker göndermiştir. 19 Kürt öldürülmüş, 5'i de yaralanmıştır. Askerlerden ölen olmamıştır. Mutasarrıfa bu haberi veren Şeyh Ubeydullah'tır. Şeyh, yağma edilen malları geri almak ve asayişi sağlamak için 400 adamıyla oraya gitmiştir. Ama ben Şeyh'in bu söylediklerine inanmıyorum. Şeyh'in emri altında halen 4000 Kürt vardır ve ayrıca İran'dan silahlı Kürtlerin sınırı geçip Türkiye'ye gelişleri de devam etmektedir. 19 Eylül 1879. Vali Hakkari'den iyi haberler aldığını, Kürtlerin ağır yenilgiye uğratıldıklarını, cesaretlerinin kırıldığını ve Şeyh Ubeydullah'ın Türk hükümetine boyun eğdiğini söyledi. Başka kaynaktan aldığım haberlere göre Şeyh, Nera'daki, Nehri'deki konağındadır. Fakat oğlu Musul tarafına gitmiş ve askerler orada Kürtlere ağır yenilgiye uğratmışlardır ki isyanın genişlememesinin nedeni kuşkusuz budur. Bununla beraber Şeyh Ubeydullah'a bağlı küçük aşiret reislerinin idaresindeki silahlı Kürt grupları Gevvar bölgesinde hala dolaşmakta ve Müslüman Hristiyan bakmaksızın halkı soymaya devam etmektedir. Genel bir Kürt ayaklanması tehlikesi giderilmiş görünmektedir. Ancak rahatsız edici birçok karışıklık devam etmektedir ve Şeyh'in sadakat ve boyun eğme sözlerinin samimi olup olmadığını da görmek gerekmektedir. Buradaki makamlar Şeyh eğer boyun eğmezse kendisine karşı sert hareket edilmesi ve Hakkari'ye daha çok asker gönderileceği yolunda İstanbul'dan kesin talimat almışlardır. Bu arada her tarafta Kürtler münferit saldırılara ve hırsızlıklara devam etmektedir. Bu kanunsuzlukları bastırmak ve suçları cezalandırmak için hükümet nihayet harekete geçmiştir. İngiltere'nin Tebriz konsolosu Abbott da şunları rapor ediyor. 25 Eylül 1879 Şeyh Ubeydullah oğlu Amedya'dadır, Musul vilayetinde ve bu adı taşıyan kale Asilerin eline geçmişse de Türkler tarafından geri alınmıştır. Türklerin Kürt müttefikleriyle Asi Kürtler arasında birçok çarpışma olmuş ve Asiler yenilgiye uğratılmıştır. Asi Kürtler Gevar Ovası'nda çok tahribat yapmış, ovanın kuzey ucundaki bütün Nesturi köylerini zapt etmiş, Nesturi halkı evlerini terk ettiklerinden malları Kürtlerin eline geçmiştir. Nesturilere ait hayvan surları halen İran sınırı içinde bulunmaktadır. Son raporlar Şeyh'in barış istediğini haber vermektedir. Bu haberi 17 Eylül'de Urumiye'deki güvenilir bir kaynaktan aldım. Görünen odur ki Nesturiler bu ayaklanmaya katılmayacaklardır. Nesturiler hain bir halk değildir. Gerçi onların tarihi kanla yazılmıştır. Kürt istilacılar çoluk çocuk bakmadan Nesturileri tekrar tekrar kılıçtan geçirirken onlar bu istilacılara karşı yurtlarını savunmak için haç bayrağının altına can vermişlerdir. Fakat Nesturiler meşru hükümete karşı hiçbir zaman isyan bayrağını açmamışlardır. Hükümet onları Kürtlere karşı yeterince korumamışsa bile Nesturiler amansız düşmanları Kürtlere katılmayarak Türk idaresine sadık kalmakla daha karlı çıkacaklardır. Kürtlere katılınca ise eninde sonunda ihanetle karşılaşacaklardır. 27 Eylül 1879 İngiltere'nin Erzurum konsolosu Binbaşı Trotter bildiriyor. Ekselans Samih Paşa 23 Eylül'de buraya Erzurum'a gelmiş ve bugün Van'a hareket etmektedir. Paşa, Kürt ayaklanmasını bastırmak üzere Baba Ali tarafından alel acele buraya gönderilmiştir. Bu işin kolayca halledileceğini düşünmektedir. Samih Paşa Şeyh Ubeydullah'a haber salarak görüşmek üzere onu Van'a çağırdı. Şeyh bu çağrıya uyarsa ayaklanma sona ermiş sayılabilir. Paşa Haydaranlı aşireti reisi Musa Ağa'yı Van'a çağırdı. Bu civardan 3 tabur asker paşanın emrine verildi. Erzincan'da da tam bir tugay gerektiğinde Van'a gönderilmek üzere hazır tutulmaktadır. 3 Ekim 1879 yine Clayton bildiriyor. Şeyh Ubeydullah padişahın iradesine tamamen boyun eğeceğine söz vermiştir. Hatta isyan halindeki bir başka Kürt aşiretini de şiddetle bastırmıştır. Fakat bunu bir emir almadan kendi başına yapmış ve paşa yetkisiz böyle işlere kalkışmaması ve kendini frenlemesi için şeyhi uyarmıştır. Bu arada Kürtler hırsızlık yapmaya ve insanlara saldırmaya devam etmektedirler. Resmi makamlar da Kürtlerin bu kötü davranışını engellemek için hiçbir şey yapmamaktadır. Alınan bütün tedbirler Türk otoritesine karşı açık isyan hareketini önlemeye yöneliktir. Hırsızlara, münferit saldırılara ise pek aldırış edilmemektedir. Nesturi Patriği Mar Şimon'u ziyaret etmek için Hakkari'ye gitmeyi ve durumu şahsen incelemeyi ve imkan olursa Şeyh Ubeydullah'ı da görmeyi çok arzu ediyorum. 6 Ekim 1879 Kürtlerin Hakkari'de çok zulüm yaptıkları, bu yüzden Ermenilerin Rusya'ya göç ettikleri bildiriliyor. Sonuç: Şeyh Ubeydullah ayaklanması 1,5 ay kadar sürmüştür. Belgelerden anlaşıldığına göre ayaklanma 30 Ağustos 1879'da başlamış ve 14 Eylül'de Şeyh'in yenilgisiyle sona ermiştir. O tarihten sonra Şeyh'in onaylamadığı bazı küçük Kürt gruplarının dağınık biçimde suç işledikleri görülmüştür. Onların yatıştırılması ve dizginlenmesi de bir ay kadar zaman almıştır. İngiltere'nin Erzurum konsolosu binbaşı Trotter 18 Ekim 1879'da Londra'ya şunu rapor etmiştir. Kürt ayaklanması şimdilik bastırılmış görünüyor. Van valisinin Babali'ye çektiği telgrafın örneği dün burada Erzurum'da alındı. Vali, Şeyh Ubaydullah ile yaptığı yazışmaları ayrıntılarıyla anlatıyor. Ubeydullah'ın son olarak kendisine 20 bin kuruş aylık bağlanmasını istediği anlaşılıyor. Vali bu isteğin kabul edilmesini hükümete önermiştir. Sorunun çözümü şimdi Samih Paşa'ya bırakılmış görünüyor. Şeyh Ubeydullah teslim oldu. Hükümetçe 20 bin kuruş aylık maaşa bağlandı. 1881 yılında ailesiyle birlikte Hicaz'a sürüldü ve 1883 yılında orada öldü. Babalarının ölümünden sonra aile üyelerinin Cidde'de mecburi ikametleri cezası kaldırıldı ve Şeyh'in çocukları ve torunları Türkiye'ye döndüler. Oğullarından Şeyh Abdülkadir 1851-1925 ikinci meşrutiyet döneminde Ayan Meclisi'ne seçildi. Bir ara bu meclisin başkanlığına da getirildi. Ancak mütareke döneminde işgalci İngilizlerle işbirliği yaptı. 1925 yılında Şeyh Said ayaklanmasına karıştı ve yargılanarak idam edildi. İleride bu konuya yine değinilecektir. Kürt Musa Bey davası 1883-1891 veya Batı'nın Kürt düşmanlığı. Türkiye 1880'lerde Batı'dan kışkırtılan yoğun bir Kürt düşmanlığı kampanyası ile karşı karşıya bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, misyonerler ve Ermeniler tarafından el birliğiyle yürütülen bu kampanya Musa Bey davası ile somutlaştırıldı. Kampanya 1883 yılından 1891 yılına kadar sürdü. Türkiye üzerinde ağır bir baskı kurmak istediler. Padişah'tan, Adliye Nazırı'ndan Van Valisi'ne ve Muş Mutasarrıfı'na varıncaya kadar ilgili devlet görevlilerini baskı altına almaya çalıştılar. Bütün Kürt toplumunu sanık sandalyesine oturtmaya amaçladılar. Kürtlerin Ermenilere sistematik olarak zulüm yaptıklarını, ağır suçlu ve katil olduklarını, durmadan Hristiyan kanı döktüklerini iddia ettiler. Bu iddiaları kanıtlamak için önde gelen bir Kürt beyi hedef olarak seçildi. Suçlu diye önceden ilan ettikleri Muşlu Mirza Beyzade Musa Bey'i resmen mahkum ettirmeye uğraştılar. Musa Bey mahkum edilince iddiaları kanıtlanmış ve dolayısıyla tüm Kürt toplumu da sanık durumuna düşürülmüş olacaktı. Musa Bey'i mutlaka mahkum ettirmek için yürütülen haksız kampanyaya karşı direnen görevliler sindirildi. Adliye Naziri Cevdet Paşa da görevinden alındı. Kampanya boyunca çok yoğun yazışmalar yapıldı ve İngiliz hükümeti bu resmi yazışmaları toplayıp üst üste 5 cilt mavi kitap yayımlayıp parlamentoya sundu. Mavi karton kapakları olduğu için mavi kitap diye de anılan bu İngiliz resmi belge dizilerinin Musa Bey davası ile ilgili olan ve İngiltere parlamentosuna sunulan ciltleri şunlardır. Turkey No. 1 1889 Correspondence Respecting the Condition of the Population in Asiatic Turkey 1888-89 London 1889 Turkey No. 1 1890 Correspondence Respecting the Conditions of the Population in Asiatic Turkey and the Trial of Musa Bey London 1890 Turkey No. 1 1890-91 Correspondence Respecting the Conditions of the Population in Asiatic Turkey and the Proceeding in the Case of Musa Bey London 1891 Turkey No. 1 1891 Further Correspondence Respecting the Conditions of the Population in Asiatic Turkey London 1892 ve Turkey No. 1 1892 Further Correspondence Respecting the Conditions of the Populations in Asiatic Turkey London 1892 İngiliz politikacıları Ermenilere zulüm yaptıkları iddia edilen Kürtler ve özellikle Musa Bey hakkında İngiliz Avam Kamerası'nda hükümete yazılı sorular sordular. Parlamentoda tekrar tekrar tartışmalar oldu. İngiliz basını kampanyaya bayraktarlık etti. Kısacası Anadolu üzerine uzun soluklu bir emperyalist oyun sahnelendi. Kürtler sindirilmek, Ermeniler yüreklendirilmek istendi. Kürtler ve özellikle Musa Bey bu çirkin oyunda kullanıldı. Biraz açalım. Amerikan notaları. İlk Amerikan notası. İstanbul'daki Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği 13 Haziran 1883 günü Osmanlı Harciye Nezaretine bir nota verdi. 167 sayılıdır. Notada Bitlis vilayetinde seyahat eden Knapp ve Reynolds adlarındaki iki ABD vatandaşı misyonerin Kürtler tarafından soyuldukları ve fena halde dövülerek adeta ölüme terk edildikleri ileri sürüldü. Bitlis valisinin bu olayın üzerine gitmediği ve suçluların kaçmalarına göz yumduğu savunuldu. Bu hırsızların yakalanması için hükümetin ilgililere kesin emir vermesi istendi. Suçlular yakalanıp cezaya çarptırılınca insanlığa ve adalete hizmet edilmiş olacağı bildirildi. Osmanlı Harciye Nezareti bir süre sonra Bitlis valiliğinin hırsızları yakalatmış ve çalınan eşyaları bulup sahiplerine iade etmiş olduğu cevabını verdi. Adları geçen iki misyoner sağ salim yerlerindeydi. Olayın artık kapanmış olduğu sanılıyordu ama tam tersi görüldü. Amerikalılar olayı kapanmış saymak şöyle dursun, bir Kürt düşmanlığı kampanyasını ateşlediler ve perde perde yükselttiler. İkinci Amerikan notası. Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği Osmanlı hükümetine 10 Eylül 1883 günü bir nota daha verdi. Nota 179 sayılıydı. Elçilik misyoner Knapp ve Reynolds'a saldıran Kürtlerin yakalanmış fakat cezalandırılmamış olduklarını, misyonerlerden çalınan eşyaların ve paraların sadece küçük bir bölümünün sahiplerine iade edildiğini ileri sürdü. Suçluların cezalandırılması ve çalınan eşya ve paraların tamamının bulunup sahiplerine iade edilmesi için ısrar etti. Elçilik, dramatik bir roman yazar gibi iki misyonere nasıl dayak atılmış olduğunu ayrıntılarıyla uzun uzun tarif ve tasvir etti. Amerikan elçiliği bu kadarla da yetinmedi. Yakalanan suçlu Kürtlerin, yörenin nüfuzlu Kürt bey olan Mirza Beyzade Musa Bey'in adamları olduklarına, bey tarafından bu suçun işletildiğini, dolayısıyla suça Musa Bey'in de ortak sayıldığını, esasen bu beyin geçmişte cinayetlerle işlemiş bir katil olduğunu iddia ve onun mahkeme önüne çıkarılıp ibret-i alem için cezalandırılmasını talep etti. 10 Eylül 1883 tarihli Amerikan notasında Bitlis valisi de suçlandı. Vali görevini ihmal etmiş, olay kendisine bildirildikten sonra suçluları yakalamaları için yanlış zaptiyeleri görevlendirmiş, onları yanlış köye göndermiş, zaptiyeler de gittikleri köyde sanık diye yanlış kişileri yakalamış imişler. Gece karakolun önüne bir çıkın atılmış ve bunun içinde misyonerlerden çalınan eşyaların bir kısmı bulunmuş. Bunun üzerine vali eşyaların bulunduğunu ve misyonerlere iade edildiğini İstanbul'a yazmış ve hükümete yalan rapor vermiş imiş. Oysa bu arada asıl suçlu Musa Bey elini kolunu sallaya sallaya ortalıkta dolaşıyor ve vali ona dokunmuyormuş. Yani vali asıl suçluyu koruyormuş. Bu bakımdan bu işin valinin elinden alınması ve tahkikat için Bitlis'e başka bir yüksek görevlinin gönderilmesi gerekiyormuş. Aynı notada elçilik bütün bu talepleri yerine getirilince ve katiller müstahak oldukları cezaya çarptırılınca birçok Hristiyan'ın hayatının kurtarılmış olacağını söyledi. Ve Osmanlı hükümetinden isteyeceği tazminat tutarında biraz indirim yapılacağını bildirdi. Oysa elçilik Osmanlı hükümetinden tazminatının tamamını isteyecekti ve isteyeceği tazminatın miktarını şimdilik saklı tutuyordu. 3. Amerikan notası. Amerikan elçiliği 7 Kasım 1883 günü Osmanlı Harciye Nezaretine 3. notayı verdi. 184 sayılıdır. Notada Bitlis valisinin 4 kişi misyoner Knapp ile yüzleştirdiği, bu misyonerin kendisini soyan ve döven kişilerden biri olarak Musa Bey'i teşhis ettiği iddia edildi ve Musa Bey'in de suç ortaklarının mahkeme önüne çıkarılıp yargılanması istendi. 4. Amerikan notası. Amerika Birleşik Devletleri Elçiliği 12 Kasım 1883 günü Osmanlı Harciyesi'ne 4. notayı verdi. 185 sayılıdır. Notada Knapp ve Reynolds adlı misyonerleri katlettiği girişimi ayrıntılarıyla anlatıldı. Musa Bey'e kimsenin dokunamayacağı yolunda güvence verdiği bildirilen Bitlis valisinin güvenilmez bir kişi olduğu ileri sürüldü. Ne görevden alınması talep edildi. Vali görevinde bırakılacaksa o takdirde Musa Bey'e Bitlis'te değil İstanbul'da yargılanması istendi. Son 3 Amerikan notasını cevapsız bırakan Osmanlı Harciye Nezareti 8 Aralık 1883 tarihli bir nota ile Bitlis valisinin tarafsızlığı ve güvenilirliği konusunda ABD elçiliğine tekrar güvence verdi. 5. Amerikan notası. ABD elçiliği 24 Ocak 1884 günü Osmanlı Hariciye Nezaretine 5. notayı sundu. Elçi General Lew Wallace'dan Hariciye Nazırı Arifi Paşa'ya yazılan notada 1883 yılında gönderilmiş olan 4 nota özetle tekrarlandıktan sonra şu ifadelere yer verildi. Bitlis varisi aracılığıyla ve Osmanlı İmparatorluğu mahkemelerinde adalet sağlama umudunu yitiren ABD elçiliği başvuru biçimini değiştirmek ve Bay Knapp ve Bay Reynolds adına Osmanlı hükümetinden tazminat istemek durumunda kalmıştır. Ve Bay Knapp için 1500 İngiliz lirası ve yaraları daha ciddi olan Bay Reynolds için de 2000 İngiliz lirası tazminat talep etmektedir. Amerikan elçiliğinin ve misyonerlerin Ermeni aşkıyla Musa Bey'i ve Kürtleri suçlamaları sürüp gidiyor. Yaygaracı Amerikan basınında ve fanatik misyonerler yayınlarında Kürtler aleyhindeki yayınlar devam etmektedir. Şimdi birkaç yıl atlayıp İngilizlerin tutumuna da kısaca göz atalım. İngilizlerin Kürtlere karşı düşmanca tutumu. 6 Mayıs 1889. Bitlis süresinde bir köyde Ohannes adlı bir Ermeni ölü olarak bulunmuş. Bunun üzerine Hariciye Nazırı Said Paşa, Londra Büyükelçisi Rüstem Paşa'ya bir bilgi notu göndermiştir. İngiliz basında Musa Bey ve adamlarının suçlanabileceğine dikkat çekmiştir. İngiliz basını bu konuda kötü niyetli yayın yaparsa bunları yalanlayabilmemiz için hemen bildirilmesini rica ederim demiştir. 13 Mayıs 1889. İngiliz gazeteleri Musa Bey'in Ermenileri katlettiği yolunda art niyetli ve abartılı haberler yayımlamışlardır. Muş tarafında Kürtlerin Ermenilere zulümler yaptıkları öyle akıl almaz biçimde hikaye edilmiş ki bazı İngiliz gazeteleri irkilmiş ve bu haberleri inanılamayacağı yolunda okuyucularını uyarmak gereğini duymuşlardır. Londra Büyükelçimiz Rüstem Paşa, Reuters Ajansı aracılığıyla bu hikayeleri yalanlamıştır. Büyükelçinin yalanlaması 13 Mayıs günü Times gazetesinde ve diğer bazı İngiliz gazetelerinde çıkmıştır. Yine 13 Mayıs 1889, Kürtlerin Ermenilere zulüm yaptıkları iddiası İngiliz Avam Kamerası'na taşındı. Parlamenter Lord Carnarvon, Dışişleri Bakanı Lord Salisbury'e özetle şu soruları yöneltti. Ermenistan'daki İngilizler Doğu Anadolu'yu artık Ermenistan diye adlandırıyorlar. Durum hakkında son günlerde basında ciddi haberler çıkıyor. Dışişleri Bakanı bu yayınları kesin olarak yalanlayabilir mi? Yalanlayamıyorsa İstanbul'daki Büyükelçiden sorulmalıdır. Büyükelçi işin aslını bilmek durumundadır. İngiltere'nin genel ve özel sorumlulukları vardır. Ermenistan gibi geniş bir bölgenin Kürt aşiretlerinin baskı ve zulümleri altında bırakılması tehlikelidir. Salisbury şu yolda cevap vermiştir. Asil dostumun duygularını sempatiyle karşılıyorum. İngiltere bu eski ırkın Ermenilerin ıstıraplarına son vermek için elinden geleni yapacaktır. Basındaki hikayelerin aslı olup olmadığını söylemek zordur. Türk Büyükelçisi bu hikayelerin asılsız olduğu kanısındadır. Büyükelçi benimle görüşmesinde Ermenistan denilen bölgede çeşitli dinlerden çeşitli ırkların yaşadığını belirtti. Göçebe Kürt aşiretleri zaman zaman İran'dan buraya gelip zulüm yapıyor. Türk makamları bunları kınıyor ve önlemeye çalışıyor. Ama zulüm yaptıktan sonra ertesi gün çabucak sınır ötesine geçen bu aşiretlere Türk makamları erişemiyor. Evet, İngiltere'nin büyük sorumluluğu vardır ama soruna ihtiyatla yaklaşmakta da fayda vardır. Osmanlı hükümetinin buraları adaletle yönetmek arzusu samimidir. Rüstem Paşa bunları ertesi gün İstanbul'a rapor etti. İngiltere'nin de İrlanda sınırındaki olayları önleyemediğini belirtiyordu. 17. ayrımın sonu, sayfa 201.